Ayrım 21.
Julien gitmek için bir çaba harcadı ve düşmemeye muvaffak oldu. Giriş kapısının yanında bulunan küçük bir pencerenin kırlara baktığını fark etti. Ağaçlara baktı, bu görüntü sanki eski dostlarını görmüş gibi onun içine ferahlık verdi. Julien dönerken Rahip Pirard sordu. ''Loquerisne linguam latinam?'' ''Latince bilir misin?'' Julien biraz kendine gelerek ''Ital pater optime'' ''Evet muhterem peder'' diye cevap verdi. Fakat bu kibarca verdiği cevaba rağmen yarım saatten beri dünyada hiç kimse ona Rahip Pirard kadar fena görünmemişti. Latince konuşmayı sürdürdüler. Rahibin bakışlarındaki sert ifade yavaş yavaş yumuşuyordu. Julien de gittikçe soğukkanlılığına kavuştu. ''Ben de onun bu erdem gösterişinin etkisi altında kalmakla ne kadar zaaf gösteriyorum.'' diye düşündü. ''Bu adam da düpedüz, Monsieur Maslon gibi yobazın biri olsa gerek.'' Julien hemen hemen bütün parasını fotinlerinde sakladığı için kendini takdir etti. Rahip Pirard, Julien'in din bilgisini yokladı ve onun bu alanda ne kadar çok şey bildiğini görünce şaşırdı. Hele İncil'den sormaya başlayınca hayreti büsbütün arttı. Fakat azizlerin kuramlarına gelince, Julien'in Saint Jerome, Saint Augustine, Saint Bonaventure, Saint Basil gibi daha birçok azizlerin hemen hemen adlarını bile bilmediğini gördü. Rahip Pirard, ''İşte ben de her zaman Şelan'a, protestanlığa eğilim gösterdiği için çıkışırdım zaten.'' diye düşündü. ''İncil fena değil ama adam akıllı bilmek gerek.'' Julien kendisine sorulmadığı halde tekvin sifrinin ve Tevrat'ın ilk beş sifrinin vesairenin gerçekte ne zaman yazıldıklarını söylemişti. Rahip Pirard, İncil üzerinde böyle boyuna düşünmek insanı kendi kendine tehlikeye, yani protestanlığın en kötü şekline sürüklemekten başka neye yarar diye düşündü. Hem de bu ihtiyatsızca edinilmiş bilginin yanında bu kötü eğilimi telafi edecek azizler hakkında bir bilgi olsa bari. Fakat papaz okulu müdürü Julien'e papanın nüfuzu üzerine soru sorduğu ve eski Galikan rahiplerinin özdeyişleriyle karşılaşacağını umduğu sırada delikanlı ona Monsieur de Maistre'in bu konu üzerindeki eserini başından sonuna kadar ezbere okuyunca çok şaşırdı. Rahip Pirard, ''Şu Şelan da ne garip adamdır.'' diye düşündü. ''Yoksa bu kitabı ona alay etsin diye mi gösterdi?'' Julien'in Monsieur de Maistre'in kuramına ciddi olarak inanıp inanmadığını öğrenmek için boş yere soru sordu. Dipnot, Cizvitlerin en çok sevdikleri ve okudukları yazarlarından biri. Genç adam ancak hafızasına dayanarak cevap veriyordu. Bu andan itibaren Julien gerçekten iyileşti, kendine hakim olmaya başladığını hissediyordu. Uzun bir sınavdan sonra Monsieur Pirard'ın kendisine karşı takındığı sert tavrın artık yapmacıktan ibaret olduğunu sezmeye başladı. Gerçekten Julien'in verdiği cevaplar o kadar açıktı ki, papaz okulunun müdürü 15 yıldan beri din bilgisi öğrettiği gençlere karşı asık bir surat takınmayı ilke edinmiş olmasaydı, onu mantık bilimi adına kucaklardı. Kendi kendine, işte işlek ve sağlam bir zeka dedi. Fakat corpus debile, vücut çürük. Yeri göstererek Julien'e Fransızca, sık sık böyle düşer misiniz dedi. Julien, ömrümde ilk kez dedikten sonra bir çocuk gibi kızararak ekledi. Kapıcının suratını görünce elim ayağım kesiliverdi dedi. Rahip Pirard hafifçe gülümsedi. İşte şu fani dünyanın boş ihtişamının sonucu dedi. Öyle ya, siz herhalde güleç yüzler arasında gerçek bir yalancı tiyatro aleminde yaşamaya alışmışsınızdır. Gerçek denilen şey ise Monsieur ağırbaşlıdır. Fakat bizim bu yeryüzündeki görevimiz de ağırbaşlılık isteyen bir iş değil midir? Vicdanınızın bu zaafın etkisi altında kalmaması için dikkat etmelisiniz. Dış alemin o boş güzelliklerine karşı gereğinden fazla duygulusunuz. Rahip Pirard büyük bir zevk duyarak konuştuğu belli olan Latince'ye tekrar başlayarak, ''Sizi bana gönderen Rahip Şelan olmasaydı, evet sizi bana onun gibi bir adam göndermemiş olsaydı, size çok alıştığınız anlaşılan o alemin saçma diliyle söz söylerdim. Size papaz okulunda 5 para vermeden okumanız dünyanın en güç elde edilen nimetidir derdim. Ama ne yapalım ki Rahip Şelan din uğrunda 36 yıl çalıştıktan sonra papaz okuluna bir genci parasız okumak üzere sokamazsa bu durum gerçekten değer bilmezlik olur. Bu sözleri söyledikten sonra Rahip Pirar, Julien'e rızası olmadan herhangi bir kuruma ya da gizli tarikata girmemesini tembih etti. Julien, dürüst bir insanın açık kalpliliğiyle size namusum üzerine söz veriyorum dedi. Papaz okulu müdürü ilk kez gülümsedikten sonra bu kelimeyi burada kullanmak adet değildir dedi. Kibarlar aleminde yaşayan kişileri bunca günah ve çoğu kez cinayetleri sürükleyen o boş onur ve namuslarını hatırlatıyor. Kutsal papazımız Pius V'in Unam Ecclesiam kelimeleriyle başlayan buyruklarının 17. fıkrasına göre bana itaat etmeye mecbursunuz. Din alanında ben sizin üstünüzüm. Bu çatı altında benim çok aziz evladım, bir emri işitmek demek onu yerine getirmek demektir. Kaç paranız var? Julien içinden, ha dedi, demek bu çok aziz evladım bunun içinmiş. Sonra, 35 frank muhterem peder. Bu parayı nerelere kullanacağınızı iyice yazın, bana hesap vereceksiniz. Bu azap verici konuşma 3 saat sürmüştü. Rahip Pirar kapıcıyı çağırdı ve kapıcıya, Julien Sorel'i götürüp 103 numaralı hücreye yerleştirin dedi. Büyük bir istisna olarak Julien'e yalnız başına bir oda veriyordu. Sandığınızı da götürün diye ekledi. Julien gözlerini yere eğdi ve 3 saatten beri karşısında duran sandığın kendisine ait olduğunu anladı. En üst katta 8 ayak boyunda 4 köşe bir oda olan 103 numaraya gelince Julien burasının tabyalara baktığını gördü. Daha ileride Dubs Irmağı'nın kentten ayırdığı güzel ova görünüyordu. Julien ne güzel manzara diye bağırdı. Bu sözleri söylerken belirttikleri şeyin farkında değildi. Besançon'a vardığından beri geçen kısa süre içinde duyduğu heyecanlar onun gücünü tamamıyla tüketmişti. Odada pencerenin yanında bulunan biricik tahta iskemleye yığıldı ve hemen derin bir uykuya daldı. Ne akşam yemeği ne de gece duası çanlarını duydu. Onu unutmuşlardı. Ertesi sabah güneşin ilk ışınlarıyla uyandığı zaman kendisini yerde yatıyor buldu. 26. Bölüm. Dünya ya da zenginde olmayan şey. Ben yeryüzünde yapayalnızım, kimse tenezzül edip de beni düşünmüyor. Zengin olduklarını gördüğüm bütün insanlarda öyle bir utanmazlık ve katı yüreklilik var ki ben bunları kendimde zerre kadar duymuyorum. Onlar benden alçak gönüllü olduğum için nefret ediyorlar. Ah, yakında ya açlıktan ya da insanların bu denli taş yürekli olduklarını görünce duyduğum acıdan öleceğim. Young. Dipnot. Young, 18. yüzyılın İngiliz romantik şairlerinden. Aceleyle elbisesini fırçaladıktan sonra aşağı indi, zira geç kalmıştı. Nezaretçilerden biri onu fena halde azarladı. Geç kalışının nedenini söyleyerek kendisini mazur göstereceği yerde, Julien kollarını göğsünde kavuşturup iki büklüm oldu ve ''Peccavi pater optime'' ''Suçluyum, itiraf ederim muhterem peder'' dedi. Bu başlangıç pek hoşa gitti. Manastır hayatında tecrübe sahibi olan kişiler karşılarındakinin mesleğin acemisi olmadığını anlamakta gecikmediler. Teneffüs zamanı gelince Julien herkesin merakla kendisine baktığını gördü. Fakat o sadece susuyor ve çekingen davranıyordu. İnandığı özdeyişlere göre 320 arkadaşını da kendisi için birer düşman saydı. Bunların içinde en tehlikelisi de Rahip Pirar'dı. Birkaç gün sonra Julien'in günahlarını çıkartacağı papazı seçmesi gerekti. Kendisine bir liste gösterdiler. İçinden, ''Bunlar beni ne sanıyorlar? Ben dilden anlamaz biri miyim?'' Julien, Rahip Pirar'ı seçti. Kendisi farkında olmadan bu hareketiyle bağlanmış oluyordu. Verrières'de doğmuş çok genç bir papaz adayı, daha ilk günden Julien'le dost olmak istemiş ve ona okulun müdür yardımcısı olan Monsieur Castanet'i seçmiş olsaydı, daha iyi etmiş, belki daha tedbirli bir harekette bulunmuş olacağını söylemişti. Küçük papaz adayı Julien'in kulağına doğru eğilerek, ''Rahip Castanet, Jansenist olduğu söylenen Monsieur Pirard'ın düşmanıdır demişti. Kendisini o kadar tedbirli bir insan sanan kahramanımızın bütün diğer hareketleri de bu günahlarını çıkaracak papaz seçme işinde olduğu gibi bir ihtiyatsızlık örneği oldu. Düş gücüyle yaşayan insanlara özgü gurura kapılarak aklından her geçen şeye olmuş bitmiş gözüyle bakıyor ve kendisinin artık kaşarlanmış bir ikiyüzlü olduğuna inanıyordu. Çılgınlığı o denli ileri gidiyordu ki zayıf insanlara özgü bu sanatta gösterdiği başarılarından ötürü kendi kendine çıkışıyordu. İçinden ne yapayım ki bundan başka silahım yok diyordu. Başka bir çağda olsaydı düşman karşısında olduğum gibi görünerek bileğimin hakkıyla ekmeğimi kazanırdım. Kendi davranış biçiminden memnun olan Julien çevresine bakınıyor, her yerde en temiz erdemin belirtilerini görüyordu. Öğrencilerden 8-10 kişi kendilerini birer ermiş farz ediyorlardı. Bunlara da Senteres ve Apennin sıra dağlarının Verna adındaki tepesinde vücudu yara bere içinde kalan Saint François gibi bir takım vahiyler geliyordu. Fakat bu büyük bir sırdı ve arkadaşları bunu başkalarından saklıyorlardı. Bu sözde ermiş zavallı delikanlılar hemen hemen her zaman okulun revirindeydiler. Öğrencilerden bir yüz kadarı da hem sağlam bir inanca sahiptiler hem de çok çalışıyorlardı. Gerçi hastalanacak kadar çalışıyorlardı ama yine de bir şey öğrendikleri yoktu. Bunlardan 2-3 kişi gerçekten yetenekliydi. Bunların içinde Chazel adında biri de vardı. Dipnot, Chazel yazarın çocukluk arkadaşlarından birinin adı. Fakat Julien onlardan, onlar da Julien'den çekiniyorlardı. 321 papaz okulu öğrencisinin diğerleri sabahtan akşama dek tekrarladıkları Latince kelimeleri anladıkları pek şüpheli olan kaba zaba bir takım yaratıklardan oluşmuştu. Hemen hepsi de köylü çocuklarıydı ve ekmeklerini toprağa kazarak çıkarmaktansa birkaç Latince kelimeyi temcit pilavı gibi tekrarlayarak kazanmayı yeğe tutuyorlardı. İşte bütün bunları gördükten sonradır ki Julien daha ilk günlerden itibaren büyük bir hızla ilerlemeye karar verdi. Kendi kendine hangi işte olursa olsun akıllı adamlar başarıya ulaşır diyordu. Zira eninde sonunda başarılması gereken bir iş vardır. Napolyon'un ordusunda belki de bir çavuş olurdum ama ileride papaz olacak bu insanların içinde herhalde bir psikopos vekili olabilirim. Sonra... Bütün bu adamcağızlar çocukluklarından beri rençberdiler diye ekliyordu. Buraya gelinceye kadar yedikleri şey peynir ekmekten ibaretti. Kulübelerinde ancak yılda 5-6 kez et yerlerdi. Savaşı bir dinlenme sayan Romalı askerler gibi bu hödükler de manastırda geçen sürenin tadına doyamıyorlar. Julien onların anlamsız bakışlarında yemekten sonra karnı doymuş bir insanın, yemekten önce ise karnı aç bir kişinin duyduğu fizyolojik zevkten başka bir şey okumuyordu. İşte Julien'in aralarında sivrilmesi gereken insanlar bu tür kimselerdi. Fakat onun bilmediği ve kendisinden sıkı bir şekilde gizlenen bir şey varsa, o da papaz okulunda birçok dinler üzerinde verilen derslerde, kilise tarihinde ve daha birçok derslerde birinci olmanın, bu adamların gözünde büyük bir günah olduğuydu. Voltaire'den ve gerçekte kuşkudan başka bir şey olmayan her söylenene inanmamak, her işi kurcalamak gibi kötü bir geleneği, ulusların kafalarına aşılayan parlamento sisteminden beri Fransa'da kilise kitapları birer gerçek düşman olarak kabul etmiş gibidir. Ona göre en önemli şey yürekten gelme bir itaattir. Hatta din bilgisinde de olsa öğretim alanında başarı elde etmek onca kuşkulanılacak bir şeydir. Kuşkulanmak da haksız da değildir. Üstün bir adamın C.A. veya Gregoire gibi öbür yana geçmesine kim engel olabilir? Korkudan titreyen kilise üyeleri papaya biricik kurtuluş umudu diye sarılıyor. Kendi kendini inceleme akımının önüne geçmeyi ancak papa deneyebilir ve sarayında yapılan büyük törenler aracılığıyla kibarlar alemine mensup olanların hasta ve kederli ruhlarını etkileyebilir. Bir manastırda söylenen bütün sözlerin yalanladığı bu gerçekleri sezer gibi olan Julien derin bir üzüntüye kapılıyordu. Çok yalancı saydığı ve hiç önem vermediği şeyleri çabucak öğreniyor, başkaca bir işi olmadığına da inanıyordu. yoksa yeryüzünde beni herkes unuttu mu diye düşünüyordu. Fakat Monsieur Pirard'ın Dijon damgasını taşıyan birkaç mektup yakaladığını ve gayet tutarlı bir dille yazıldıkları halde kelimeleri arkasında ateşli bir ihtirasın gizlendiği sezilen bu mektupları ateşe attığını bilmiyordu. Bu aşkın şiddetli bir vicdan azabıyla çarpıştığı anlaşılıyordu. Rahip Pirard, daha iyi bu gencin sevdiği kadın hiç olmazsa dinsizin biri değilmiş diye düşünüyordu. Bir gün Rahip Pirard gözyaşlarıyla yarı yarıya silinmiş olan bir mektup açtı. Bu son bir vedaydı. Bu mektupta Julien'e nihayet deniyordu, "Tanrı bana bu günahı işlememe neden olan kimseden değil, fakat işlediğim günahın kendisinden nefret edebilmem için güç verdi. Yoksa bu günahı bana işleten insan benim için her zaman dünyada en değerli varlık olacaktır. Artık bağrıma taş basıyorum sevgilim. Görüyorsunuz ki bu fedakarlık gözyaşı dökmeden yapılmıyor. Hayatımı bağlamak zorunda olduğum ve sizin de sevdiğiniz varlıkların esenliği her şeye üstün geliyor. Müthiş fakat adaletli bir Tanrı, analarının işlemiş olduğu suçlar yüzünden onlardan öcalamayacaktır artık. Elveda Julien, insanlara karşı haksızlık etmeyin." Mektubun bu son satırları hemen hemen okunmaz bir durumdaydı. Dijon'da bir adres veriliyordu fakat Julien'in cevap vermeyeceği, cevap verse bile artık erdem yoluna dönmüş olan bir kadının kızarmaksızın dinleyebileceği sözler kullanacağı umuluyordu. Julien'in üzüntüsü papaz okuluna 83 santime yemek sağlayan müteahhidin verdiği kötü yiyecekler arttığından sağlığı da bozulmaya başlıyordu. İşte tam bu sırada bir sabah dostu Fouquet odasına gelip Hızır gibi yetişti. "İçeriye girinceye kadar akla karayı seçtim. Sitem etmek gibi olmasın ama seni görmek üzere Besançon'a 5 kez geldim. Her defasında da kapının deliğinden baktılar fakat açmadılar. Manastırın kapısına bir adam diktim. Neden hiç sokağa çıkmıyorsun yahu?" "Ben nefsimi körletmek için bir deneme yapıyorum." "Seni çok değişmiş buldum. Neyse seni gördüm ya. 2 tane gümüş 5 franklık verince iş kolaylaştı. Daha ilk gelişimde bu parayı vermediğime ne kadar aptallık etmişim." İki dost konuşmalarına bir türlü son veremiyorlardı. Fouquet, "Ha, haberin var mı? Senin öğrencilerin annesi koyu bir sofu kesildi," deyince Julien'in rengi attı. Arkadaşı bu işe karşı tamamıyla ilgisiz olduğunu gösteren bir tavırla konuşuyordu. Oysa insan bu haliyle en değerli ilişkisi yok edilen ihtiraslı bir ruhta ne garip bir etki uyandırır. "Evet dostum, yaman bir sofu kadın oldu. Hatta evliyaların ve azizlerin mezarlarının bulundukları yerleri ziyaret ettiğini söylüyorlar. Fakat şu zavallı Monsieur Chelan'ı o kadar uzun süre jurnal eden Monsieur Maslon'u Madame de Renal'in hiç ziyaret etmemiş olması bu papaz için bir yüz karasıdır. Günahlarını gidip Dijon'da ya da Besançon'da çıkartıyor." Julien yüzü kızararak "Besançon'a geliyor mu?" dedi. Fouquet dilinin altında sormak istediği bir şey varmış gibi "oldukça sık geliyor" dedi. "Yanında Konstitüsyonel gazetesinden birkaç nüsa var mı?" Fouquet "ne dedin?" diye sordu. Julien gayet sakin bir sesle "yanında Konstitüsyonel gazetesi var mı?" diye sordum. "Burada sayısı 30 santime satılıyor." Fouquet "ne söylüyorsunuz? Burada manastırda da mı liberaller var yoksa?" diye bağırdıktan sonra Rahip Maslon'un iki yüzlü sesini ve tatlı tonunu taklit ederek "zavallı Fransa" diye ekledi. O kadar çocuksu görünen veri yerli küçük papaz adayının bir sözü Julien'in daha ertesi gün önemli bir keşif yapmasına yardım etmemiş olsaydı Fouquet'in bu ziyareti kahramanımızın üzerinde derin bir etki yapacaktı. Papaz okuluna geldiği andan itibaren Julien'in davranışları birbiri ardı sıra atılan yanlış adımlardan ibaretti. Doğrusunu söylemek gerekirse Julien hayatta önemli işlerini hep iyice düşündükten sonra yapardı. Fakat ayrıntılara pek o kadar aldırış etmezdi. Oysa manastırda kurnazların asıl kolladıkları şeyler de işte bu ayrıntılardı. Bunun içindir ki arkadaşları arasında daha şimdiden ukala diye tanınmıştı. Onlara göre Julien yetkili kişilerin söylediklerine ve tecrübeye inanacağı yerde kendi kendine düşünüyor, kendi kendine yargı yürütüyordu ki bu da affedilir bir kabahat değildi. Rahip Pirar ona bu hususta hiç yardım etmedi. Ona günah çıkartırken kapandığı kafesli hücreden söylediklerinden başka herhangi bir yerde tek bir söz dahi söylememişti. Hatta günah çıkartırken bile kendisi konuşmaktan çok onu dinliyordu. Julien, Rahip Castaned'i günahlarını çıkartmak için seçmiş olsaydı herhalde başka türlü olurdu. Julien yaptığı deliliğin farkına vardıktan sonra artık canı sıkılmadı. Düştüğü durumun ne kadar kötü olduğunu anlamak istedi. Bunun için de arkadaşlarını kendisinden uzaklaştıran o mağrur ve inatçı sessizliği bıraktı. İşte asıl o zaman ondan öce aldılar. Kendini sevdirmek için yaptığı yaltaklanmalar alaya varan bir hor görmeyle karşılandı. Papaz okuluna girdiğinden beri geçen her saatin, hele teneffüslerde geçen her saatin, kendisi için iyi veya kötü sonuçları olan olaylarla dolu olduğunu anladı. Bu olaylar ona daha birkaç düşman kazandırıyor ya da gerçekten erdemli veya diğerlerinden daha az kaba olan arkadaşlarını dost yapıyordu. Telafi edilmesi gereken durum müthiş, başarılacak iş çok güçtü. Bundan böyle Julien artık dikkat kesildi. Kendisine yepyeni bir karakter yaratması gerekiyordu. Örneğin gözlerinin hareketlerini değiştirmek için çok zorluk çekti. Kendi kendine, demek burada herkesin önüne bakması nedensiz değilmiş dedi. Bense Verrières'de ne kadar da kendini beğenmiş bir adammışım. Bir de yaşadığımı sanıyordum. Gerçekte ise sadece hayata hazırlanıyormuşum. İşte nihayet hayata atılmış bulunuyorum. Evet, rolümün sonuna dek daima düşmanlarla dolu olacak hayatın ortasına. Sonra, her dakika yapılması gereken bu ikiyüzlülük ne kadar güç bir iş diye ekliyordu. Herkül'ün başına gelenler bunun yanında hiç kalır. Yeni çağın Herkül'ü, kendisini gençliğinde hep mağrur ve atılgan diye tanıyan 40 tane kardinalini, 15 yıl boyunca alçak gönüllülük göstererek aldatan Papa Sixt Quint'tir. Julien nefretle karışık bir hiddetle, "Demek bilginin burada hiçbir değeri yok," diyordu. Öyleyse Hristiyanlığın kuralları hakkında, din tarihinde vesairede yapılan ilerlemeler hep gösterişten ibaret. Bu konu üzerinde söylenen her şey, demek benim gibi delileri tuzağa düşürmeye yarıyormuş. Ne yazık. Benim bütün değerim çabuk ilerlememde, bu saçma şeyleri çabuk kavramamdaymış. Yoksa bunların gerçek değerini onlar da mı anlamış? Acaba onlar da bu hususta benim gibi mi düşünüyorlar? Bense bundan dolayı aptal gibi böbürlenip duruyorum. Her zaman birinci oluşum, papaz okulundan çıkarken elde edilen ve insana para kazandıran mevkiler için iyi not verdirmiyor. Tevekkili değil, benden daha bilgili olan Chazel, yazılarına daima birkaç yanlış katıp kendisini ellinciliğe düşürüyor. Kazara birinci çıksa bile dalgınlıkla oluyor.